Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu bölümde çok fazla konudan konuya dalmadık diyecektim ama dalmışız gerçekten. Oscar'la başladık.
Romanlarla devam ettik.
Sosyal medya konuştuk, siyaset konuştuk. Evet. Hatta çok fazla siyaset konuştuk sanki.
Doğru, uluslararası siyasetten bahsettik birazcık.
Yapay zeka, kripto paralar.
Avrupa'daki akımlardan bahsettik, siyasi akımlardan, gelişmelerden. Amerika'daki seçimlerden bahsettik.
Dolu dolu bir program oldu.
Hülhassa evet. Sertaç'ın aydığı gibi dop dolu bir program oldu.
Tokat gibi bir program oldu. Adeta Oscar ödül törenindeki tokat gibi.
Evet. Amman kaçırmayın.
Kıbrıs'ın bu bağrı yanık Akdeniz kıyılarına diye giremedim programa. Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu akşam tabii yeni gündemlerimiz, konularımız var. Oscar'lar konumuz var tabii ki kaçınılmaz olarak. Dünyanın hali konularımız var. Siyasete zaten girmiyoruz. Sıtkımız sıyrıldı. Dolayısıyla Oscar'la, akademi ödülleriyle başlayalım. Topu ortaya atıyorum artık kim alırsa.
Yani akşam
düşmez.
Yok, hep beraber konuşuruz. Akşam izleyebildiniz mi bilmiyorum. Ben de hepsini izlemedim. Tabii Amerika ile saat farkından dolayı çok geç bir saatte tören devam etti. Ama benim için çok sürpriz yoktu. Özellikle en iyi film dalında biliyorsunuz Oppenheimer aldı ödülü. Adaylar arasında işte Barbie, Anatomy of a Fall, American Fiction. Bunların yanında
Poor Things,
Past Lives, The Zone of Interest ve Killers of the Flower Moon. Bu tabii filmlerin bir kısmı bizim sinemalarda gösterildi. Mesela Poor Things, keza Oppenheimer. Killers of the Moonflower. Mesela bunların üçünü de ben Sertaç'la izledim. Diğer filmleri de mecburen internette izledik. Hepsi sinemaya gelmediği için. Tabii Oppenheimer benim beklediğim bir filmdi. Yönetmen olarak bakacaksak Christopher Nolan çok sevdiğim bir yönetmen değil, sevmediğim bir yönetmen de değil. Yani çok iyi filmleri var. Bana hitap etmeyen filmleri var. Fakat Oppenheimer'ı ben beğendim. Sanırım Sertaç da beğendi.
Çok beğendiydim ben de. Çok çarpıcı bir filmdi.
Çarpıcı bir filmdi. Dolayısıyla yani hak edilen bir şey oldu.
Ne kadarlık bir süresi vardı filmin?
Bu güzel bir konu. Aslında film 3 saat.
3 saatlik bir film ve ne zaman en son 3 saatlik bir film bir ödül aldı? Merak ediyorum
doğrusu. Bunu tartışırlar. Tam da Kemal'in dediği son zamanlarda işte bilirsiniz özellikle hem hızlı hale gelmesi hayatın hem de bu yeni jenerasyonu için söylenilen odaklanma sorunu.
TikTok jenerasyonu.
Evet, TikTok jenerasyonu.
Aynı şey.
Fakat paradoksal olarak filmlerin süresi çok uzadı.
Bu bahsettiğin filmlerin üçü de aslında uzun.
Tabii ki.
Yani bizim birlikte
seyrettiğimiz. Killers of the Sunflower'da yine 3 saatin üzerinde. Tabii burada bir yine dil sürçmesi.
Ben dil sürçmesini fark etmedim Sertaç gülmeye başlayınca.
Filmin adı da söylenmez.
Evet.
Evren Bey'in şeyi.
Poor Things almayalım yani.
Uzun bir filmdi. Türk filmlerine bakıyoruz. Yakın zamanda işte Nuri Bilge Ceylan'ın bütün filmleri uzundur. 3 saat 20 dakika ben onu sinemada izledim. Yani böyle de bir şey var hem Türkiye'de hem de dünyada. Hem diyorlar ki artık odaklanma sorunu var insanların hem de filmlerin süresi
uzadı
ve bunu herkes tartışıyor. Yani bu paradoks çok tartışılıyor. Mesela ben yönetmen olarak Yorgo Lanthimos'u çok severim. O da Yunanistan'dan işte Hollywood'a transfer olan genç yönetmenlerden sıra dışı filmler yapıyor.
Müthiş yani bence orada bir araya gireyim. Ben Poor Things'i çok beğendim. Yani Oppenheimer'dan onlar zaten galiba
evet,
en favori görünüyor.
En favori zaten ödüllerin çoğunu da onlar aldı. Yani de epey ödül aldı. Poor Things'de işte en iyi kadın Emma Stone aldı.
Müthiş bir şey performansı.
Performans çok iyiydi
Emma çok Stone'da. Sıra dışı bir filmdi.
Evet.
Orada ben küçük bir şey ekleyeyim, devam et oradan. Mark Ruffalo'nun performansını da çok beğendiydim Poor Things'de. Yani acayip bir şey portrecizdi gerçekten.
Çok ilginç. Şimdi bu Oppenheimer herhalde çok konuşulduğu için olsa gerek. Ben daha çok mesela Poor Things'e ilişkin yorumlar ve analizleri dinledim. Dinlediğim bir podcast'ta da diyor ki oradaki sunuculardan biri benim babamın diyor küçük bir sineması var Avustralya'da. Ve insanların en çok etkilendiği film bu olmuş. Poor Things olmuş. Ve yani çıktıktan sonra böyle bir sürü insan böyle hararetli, böyle heyecanlı bir halde çıkmış.
Ben de çok birçok kişiden son yıllarda izlediğim en iyi filmlerden diye geri bildirim aldım yani.
Tamamen hemfikirim. Çağan'la beraber seyrettik biz. Çağan'la yıllar önce 90'larda yaşadığımız bir şey vardı. Oliver Stone'undu yanlış hatırlamazsam, Natural Born Killers diye bir film vardı. O da çok sıra dışıydı mesela. Biz ondan sonra çıktığımızda dedik acaba bir daha mı girelim? Yani o kadar şey müthiş bir filmdi. Aynı şeyi Poor Things'de düşündüm ben. Yani bir kere daha mı seyredeyim acaba bunu? Bu arada şeye geliyor galiba. Disney'e.
Ha yani
yakın zamanda.
Oradan ya da küçük ekrandan da izlemek
tabii aynı şey değildir muhtemelen.
Ama olsun yine de sinemada kaçıranlar için bir fırsattır
yani
bu.
Kesinlikle ben tavsiye ederim yani şeyi. Çok sıra dışı bir film.
Poor Things arkadaşlar aslında bir romanın sinemaya uyarlanması. İskoç yazar. Aslında o da İskoçya'nın en iyi yazarlarından olarak bilinir. Alasdair Gray ismi de Keltik söylemekte zorlandım. Yani böyle bir 10 sene kadar önce öldü bu adam. Bunun bir romanı aslında bu ve bu roman Türkçe'ye de çevrildi Zavallılar diye. Fakat şey yok, baskısı yoktu şeye kadar, filme kadar. Film çok başarılı gösterince Itaki Yayınları hemen Zavallılar diye yeni baskısını yaptı. Yani Işık Kitabevi'nde ben gördüm yani almak isteyenler, romanını merak edenler. Hayır okumadım ben romanını. Aldım ama daha okumadım.
O büyük tartışma vardır ya işte roman mı, film mi?
Evet, evet. Çok ilginç bir yazar o ve şey çizimler de var şeyin içinde bir göz gezdirdim. Romanın çizimlerini de kendi yaptı. Tabii bu böyle fantastik tarz herkesin sevdiği bir tarz değil. Ama bu tarzı sevmeyenlerin bile hoşuna giden bir film oldu. Dediğim gibi şeyin performansı da çok iyiydi. Yardımcı erkek de William Dafoe.
Evet aynen.
William Dafoe da çok iyi oynadı. Güzel bir Frankenstein hikayesi aslında. Tabii kadın versiyonu. Birçok şeyi de tartışıyor şeyin içerisinde.
Yani
filmin içerisinde.
Spoiler vermeyelim. Belki ama bir sonraki programda falan konuşuruk. Yani konuşulacak çok şey var çünkü.
Tabii yani bir şey evet o spoiler'a geleceği için kadının nasıl dönüştüğünü söylemeyelim ama yani şey gibi ilk etapta böyle daha çok işte insanın daha çok it diye tabir ettiğimiz böyle saldırganlık, cinsellikten kültüre girişini çok iyi bir şekilde kadının anlatır. Ama dediğim gibi şey de güzel, diğer karakterler de güzel. Yani onu ben salık veriyorum, çok beğendim. Yorgo Lanthimos'un şöyle bir özelliği var. Yani ilk filmleri Yunanistan'da çekti tabii, Yunanlı bu yönetmen. Mesela Köpek Dişi var. O çok ses getirdiydi çünkü içinde çok fazla şiddet vardı ve aslında aile içi şiddet de vardı. Dolayısıyla birçok kişinin hoşuna gitmedi şiddet dolu olduğu için film. Ama bir şekilde böyle çok yayıldı, kült oldu. Çok da izlendi. Daha sonra farklı farklı filmler yaptı. İşte Lobster çok absürt bir filmdi.
Güzeldi ama çok... yani bunun gibi değildi. Yani bu sanki şey atladı, level atladı.
Evet, sonra şeyi yaptı, Gözde'yi yaptı. O tarihi bir filmdi.
Onunla ben zorlandım onu görmekte.
Evet, onu izlemek daha zordu. Ben en çok beğendiğimden biri de Lanetli Geyin ölümüydü. O bir Yunan şeyinden, mitolojisinden esinlenerek yazdığı bir şeydi. Onda da Nicole Kidman'la diğer abimiz, unuttum ismini, İrlanda kökenli o da, Amerikan İrlandalısı, şeyde de oynadıydı. Neyse şimdi ismi aklıma geliyor. Bruges'de de oynadıydı.
Ha, Lobster'daki roman.
Evet, evet. Onların oynadığı bir filmdi şey, Killing of a Sacred Deer. Ama o da çok şiddet dolu bir filmdi aslında. Ama yani belki de en iyi filmlerinden bir tanesi de oydu. Dolayısıyla yani ben tüm filmografisine baktığımda Yorgo Lanthimos'u çok beğeniyorum. Şeyin de ama tabii hakkını yemeyelim. Christopher Nolan'ın da çok çok iyi filmleri var. İşte Inception'dan tut. Batman üçlemesi harikaydı. Sihirbaz'la ilgili filmi vardı. O çok güzeldi. Yani
ama diğer o Tenant.
Tenant berbat bir filmdi aynen, bence. Aynen. Ben şeyi de çok sevmedim. Çok destansı olmasına rağmen, epik olmasına rağmen. Interstellar'ı yani yani kötü bir film değildi ama yani öyle çok da beni etkileyen bir film olmadı.
Bir de şey Wes Craven'dır nedir o adamın adı? Galiba kısa şeydi kazandı o da Oscar.
Evet en iyi
Netflix'te
kısa film.
Netflix'te ben gördüm onu ama hangisi yani 3-4 tane vardı. Hangisinin kazandığını bilmem. Rolled.
Birçok kişi onu Netflix'e geldiği için onu şey izledi. Ben de başkalarından da duydum en iyi kısa film ödülünü alan şeyi izledik diye. Çoğunun bilmediği bir şey var aslında.
Roald Dahl'ın şeylerini yaptı.
Biliyorsunuz şeyde aday adaydı ama kısa listeye giremedi. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üzerinesi. Fakat Almanya'yı temsil eden Öğretmenler Odası diye bir film var. Mesela o adaydı, kazanamadı. Mesela onun yönetmeni Türk. Ama şey gibi, Fatih Akın gibi. Almanya, Almancı. Ve filmde bir Öğretmenler Odası'nda aslında bütün Almanya'nın alegorisini getirir. İşte ırkçılık suçlamaları, cinsiyetçilik, bilmem şu bu falan. Yani şey, çünkü işte Duvara Karşı ve birkaç başka filmi
Fatih Akın'ın.
Fatih Akın'ın daha çok oradaki Türklerin ve yabancıların hayatı üzerineydi. Bu aslında Almanya'yı, daha genel olarak Almanya'yı anlatan bir filmdi. Yani onu da tavsiye ederim. Ödül alamadı gerçi ama.
Duvara Karşı'nda galiba 20. yılıymış. Berlin Festivali'nde şey yaptılar.
Evet, düşün, zaman ne kadar akıyor yani, evet. Şey orada. Ondan sonra tabii orada Sibel Kekilli bilahare şeyde de oynadı, biliyorsunuz. Game of Thrones dizisinde de. Yani kendini ispatladı, kanıtladı. Dünya çapında bir şey oldu, oyuncu oldu. Heyecanlıydı şey. Onun dışında başka hangi dallar vardı? İşte şeyi verildi. Dediğim gibi kadın oyuncuyu Emma Stone'a verdiler ki sonuna kadar hak etti onu. Onun dışında yani böyle akılda kalacak şeyler vardı. Güzel bir tören oldu sanırım.
Bir de şey, ben sadece Mario Pon'la ilgili, Ukraynalı bir şey yönetmen galiba dokümenter şeyini aldı, ödülünü aldı.
Şey, evet, belgesel
o da çok güzelmiş.
Aldı. Yani ben bu adaylardan şeyi de çok beğendim, Anatomy of a Fall'u. Ama yani beni en çok etkileyen, dediğim gibi, Güney Kore filmi Past Lives. Onu herkese tavsiye ederim. Yönetmeni kadın, ilk filmi. İlk filminde çok çok iyi bir şey yaptı, çıkış yaptı. Zaten çok iyi kadın yönetmenler var işte. Sofia Coppola'nın yeni bir filmi çıktı. Şeyin eşiyle ilgili, Elvis Presley'nin, onun Priscilla, Priscilla'dır filmin ismi. Yani o da şu anda çok izlenen filmlerden biri. Yani çok iyi kadın yönetmenler var.
Şimdi konuşulan konulardan bir tanesi de işte Barbie ekibinin büyük bir mutsuzlukla oraya gittiği ve zaten bir beklenti içinde olmadığı, o kadar ses getiren bir filmin aslında beklenilen şekilde ödül almaması konusu. Bir
en benim... iyi müzik dalında aldı bildiğim kadarıyla. Evet.
Daha iyiydi gişesi şeyin, Barbie'nin.
Billie Eilish. Onu şey yaptılardı işte, hatırlarsanız burada gene konuşmuştuk. Ülkelere göre değişiyordu. Mesela Türkiye'de Oppenheimer Barbie'yi geçti. Bizim Kıbrıs'ta, verilerden emin değilim tabii, Kıbrıs'ın kuzeyinden bahsediyoruz ama gösterim şeyi daha fazlaydı şeyin, Barbie'nin. Öyle öngörülüyordu. Hmm. Barbie'nin daha fazla izleneceği öngörülüyordu. Gerçekten de öyle mi oldu emin değilim. Ama şeyin iki gösterimi varsa, Oppenheimer'ın aynı zamanda, aynı gün gösterime girdiler. Diğerinin dört gösterimi vardı Barbie'nin. Bizim belki de burada Barbie geçmiş olabilir şeyi, Oppenheimer'ı. Dediğim gibi ülkelere göre öyle bir şey, istatistik gördüğünü.
Kedi köpek ülkesi.
Evet, gibi. Onun gibi. Bu da Barbie'ciler ve Oppenheimer'ciler.
Bir de hep şey konuşulurdu. Mesela 10 sene, 20 sene önce işte büyük filmler olduğu zaman bir heyecan dalgası sararmış. İşte film çıktığı zaman. Ben çokmuş dememin sebebi o yılları yaşamadığım için değil, çok işin içinde olmadığım için. Böyle işte o film konuşulurmuş yani ortamlarda. Sonra bir dönem geldi diyor son dönemlerde, ben yine dinledim podcastlardan birinde. Öyle çok heyecanlı yani, evet. İnsanlara o kim, hangi film falan diyecek olmuşlar. Bu Oppenheimer ve Barbie, evet, ve hatta onu da şey ya, diyorlar, ona da Barbenheimer diyorlar. onu kırdığı yani, evet. Herkesin konuştuğu, gündeme geldiği ve bildiği bir iki film olmuş.
Evet, tam da dediğin gibi, özellikle pandemiden sonra yani sinemanın işi zor falan diyorlardı ve ilk kez çok sayıda seyirciyi sinemaya çeken bu iki film oldu. Barbie ile Oppenheimer.
Geçen hafta biz seyrettik Evren'le beraber. O Dune
evet.
2.
Evet.
O da çok ciddi gişe hasılatı yaptığı gibi.
Evet. Dune'da biliyorsunuz şimdi bu şeyler var. Belli başlı işte kitaplar var. Şeydir, başlangıçtır. Mesela bu şey için söylediler bunu, Yüzüklerin Efendisi. Hı hı. Yani hatta o adam biliyorsunuz şeydi, bir akademisyen, matematikçi sanırım, yanılmıyorsam. Ve yani senin gibi ciddi bir adam, Tolkien abimizden bahsediyorum, bunlarla mı uğraşıyor falan. Yani o zaman hiç değer görmeyen bir tarzdı aslında bu, fantastik.
Bizim için de sizin gibi kıymetli insanlar böyle podcast
bizim için de böyle diyor olabilirler. Çıkıp ya, yapıyorsunuz.
Hayır, bir de bulunduğunuz ortamlarda hani kendimi dışarıda tutuyorum. Siz işte saygıdeğer isim yapmış.
Estağfurullah.
Bireyler olarak.
Evet yani bu Dune da öyle bir şey arkadaşlar. Yani Yüzüklerin Efendisi gibi bu tarzın babalarından diyelim. Önde gelen romanlarından biri. Dolayısıyla yani o tarzı sevenler şey kaldılar.
Beğenildi galiba. Beğenildi.
Özellikle bu ikincisi beğenildi. Zaten o da çok iyi bir yönetmen. Özellikle yani bilim kurgu, fantastik tarzda çok iyi filmleri var. Dolayısıyla evet Kemal'ın dediği gibi bu özellikle Oppenheimer'dan şey. Dune'un da gişe hasılatına bakmak lazım ama Barbie uzun süreden sonra seyirciyi sinemaya çektiği için önemli bir şey oldu.
Dönüm Kemal şeyden oldu. Bahsetti dinlediği podcast'tan. Ben de şimdi yolda gelirken dinlediğimi anlatayım size. Şey Gabriel Garcia Marquez'in bir kitabı yayınlandı bugün. Ölümünden 10 yıl sonra 2014'te öldü. Ve galiba şey işte son zamanlarında demans vardı. Mental olarak geriye gitmeye başladıydı ve bitirmesine novella aslında. Beğenmemiş belli ki.
Demiş, yakın demiş bunu.
Demiş
yok
ki
edin.
Bunu yayınlamayın. Ama çocukları, oğulları yayınlama kararı vermişler. Şeyleri de bunu justify etmenin şey Türkçesini
meşrulaştırmak
için de şey demişler. Babamız yayınlanmasını istemediği başka şeylerin tamamını yaktı. Yani bir şekilde onlardan kurtuldu. Bunu bıraktığına göre yani yayınlanmasını da isterdi. Ve galiba böyle bir şey
güzel
var.
Güzel bir nokta çünkü
Kafka için
evet,
de.
Evet Kafka için.
Onunla kıyaslıyorlar.
En samimi arkadaşlarından bir tanesi. Max Brod'du. O da bir yazardı.
Ve galiba şeydi. Publisher'ı iyiydi. Yayıncısı.
Yani daha doğrusu bunun kitaplarını yayıncılara bu götürürdü. Birçok kitabı öldükten sonra yayınlandı Kafka'nın. Sanırım dönüşümden sonrakiler
Dava galiba.
Dava, Amerika ve hatta şeyde yarım kalan Schloss. Yani Schloss.
Saray. Şey, Schloss kale. Saraydır aslında.
Neyse kale diyelim. Şimdi tam şeyi Türkçesi aklıma gelmedi. Castle'dır zaten şeyi de İngilizcesi de. O da Kafka öldükten sonra yayınlandı. Çünkü Max Brod Kafka'nın şeyini tutmadı ama ben bunu da çok şey bulmuyorum. Yani şimdi kendi kitabını yakacak olan kendi yakardı.
İşte,
belki de da, evet dolaylı olarak tam Marquez'in çocuklarını düşündüğünü herhalde o da düşündü.
Unutmuş ve, olabilir. Hastalığına veririm amcamızın.
İyi ki şey yapmış ki bence gelmiş tüm zamanların en iyi yazarı tartışmasız Kafka'dır. Yani bu tabii benim sulh çektiği görüşüm ama bunu paylaşan başkaları da var bu görüşü. Yani, bu sadece ben şahsi düşüncem de değil. Dolayısıyla iyi ki de yakmamış. Hatta yani ben şeylerini okuyorum. Onlar bile çok çok güzel. İşte değişik bir adamdı Kafka. Bir kere nişanlandı. Bazı sevgilileri oldu. Hiç evlenmedi. Bir tanesi sevgililerinden Felicia'ydı. O nişanlandı. Ona mektupları var. Yani böyle gayet hacimli. İş Bankası yayınlarından çıktı. Sonra Milena'yla da eş yaşadı ama Milena başkasıyla evliydi. Viyana'da yaşardı. Kafka şeyde yaşardı. Prag'da. Oynan mektupları var. Milena'ya mektuplar diye. Briefe an Milena. Çok çok güzel. Babasına yazdı. Babaya mektup var. O biraz sert. Ama onu o da hiç gönderilmemiş bir
babayla mektup. Yani çok ciddi bir.
Evet. Evet. Hatta aklımda kalan şey diyor. Sen hep beni kelimelerle döverdin. Baba falan der. Böyle sert ithamları var. Çünkü babasının bunu hiç yeterince istediği gibi bir evlat olarak görmedi. Biraz böyle fiziksel olarak güçsüz, devamlı, hastalanan bir şeydi. Bilirsiniz çok büyük bir yazar ama hukuk okudu ve sigortacılık yapardı şey Kafka. Zamana yenilmedi yani o şeyleri işte yabancılaşmayla ilgili yazdıkları falan müthiş. Bir de şeyi var onun günlükleri. Yani onlar da çok güzel. Sadece şeyleri değil kısa öyküleri var, anlatıları var. Onlar da iki kitapta toplandı. Onlar şahane. Zaten şey dönüşüm novella aslında. Diğerleri kadar hacimli. Diğerleri de hiç bitmedi zaten. Şey işte o Schloss Castle yarım kaldı. Amerika en iyimser şeyidir, romanıdır. Yani sadece Marquez değil, aynı şey benzer şey Kafka için de.
Galiba hatta Hemingway için de aynı şey varmış diye.
Şey onun da şey öyle bir vasiyeti vardı.
Evet, evet.
Yani ben Marquez'i çok şey yapamadım, giremedim Marquez'e. Yani o tarzı büyülü gerçeklik tarzı da çok şey yapamadım. Kafka için söylediklerimi onun için söyleyemeyeceğim ama tabii o da büyük bir yazar. Birçok hayranı olan Latin Amerika'nın en büyük yazarlarından biri.
Şimdi hatırlarsınız eminim hepiniz. Bu tokat olayı olduydu. 2 sene önceydi o. Yani Will zaman Smith'in. Ne kadar evet. çok hızlı geçiyor dediniz ya biraz önce. Biz daha sanki geçenlerde yani geçen evet. sene gibi biz bu
onu tartışmayı yaptık burada. Gibi hatırlıyor o tokatı da burada
bununla ilgili de bir programı yapmıştık.
Neyse ki bu bir sene değil, öyle bir şey olmadı.
Evet. Ha bir de öyle bir şey yani o da konuşuldu. Acaba bir skandal olur mu veya işte siyasi bir tartışma konusu olur mu? Bir mesaj olur mu?
Diye. Yani şeyi bu Anatomy of a Fall filmi bahsettiğim o da iyi bir film. Onun şeyleri, oyuncuları mesela Filistin bayrağıyla katıldılar şeylerinde, yakalarında. Ama en öyle bir şey bir yani şeyin dışına çıkacak, tartışma yaratacak bir olay olmadı.
Ki biliyoruz yani Amerika'nın bu göz önünde olan kesimlerinde veya işte sosyal medyada veya işte genel havası her zaman için İsrail'in yanında olan bir yani şey yapmayayım muhalif bir sürü kesim var elbette ki grup var çok büyük bir ülke ama böyle hep gözümüzün önüne hep o gelir yani ana akım medyada da bu böyledir işte İsrail'e yakındır işte falan yakalarına şeyler takılır falan.
Ama aşağıda galiba o şey dönüşüyor yani yeni jenerasyon o kadar şey değil.
Bununla ilgili tam öyle da bunu söyleyecektim. Var. Özellikle Amerika'nın yeni jenerasyonunun bu konuda daha sorgulayıcı olduğu, evet, Filistin'de evet. yapılanlara seslerini çıkardıklarını ve işte özellikle bu gözü kapalı İsrail'e destek veren kesimleri çok eleştirdiklerine dair de bir sürü tartışma
dün
var.
Dün akşam mesela Yahudi bir oyuncu bir konuşma yaptı. Yani dengeli bir konuşmaydı. İşte hem bir önceki Hamas'ın saldırısını hem de şu andaki Gaza'ya şey yapan ve onu söylerken ne kadar gergindi ben baktım vücut dili titrerdi. Ve sonra bugün okudum ki bir kısım kişi adamı antisemitizmden suçladı ama kendi de Yahudi.
Evet, evet.
Yani o biraz hassas bir konu. Biraz İsrail'i eleştirirken de bazen antisemitizm
tabii tabii yani hatta dediğin gibi yani İsraillileri dahi işte o cancel meselesi evet, Almanya'da cancel. Falan da. Geçen sefer konuştuk muydu yoksa öncesinde mi şey yaptıydık? Almanya'da falan da çok fazla olmaya başladı o. Tabii Almanya'nın çok çok çok özel durumu var. Var ama yani işte İsrailli sanatçılar da ya da eğer eleştirilse İsrail hükümetine karşı onları bile
antisemitik
işte konserleri iptal oldu falan yani akademisyenlerin konuşmaları.
Ya onu bırakın iptal oldu. Yani biliyorsunuz İsrail'de güçlü bir aslında muhalif bir de damar var. Yani bu olaylar olmadan önce de işte tabii, Haaretz tabii. gazetesinden tutun da muhalif kesimlere kadar ve şeyi çok birkaç yerde okumuştum. Nerede hatırlamıyorum şimdi. Mesela Amerika'daki cumhuriyetçiler bu tartışmalarda bazı İsrail vatandaşlarını antisemitizmle suçlamışlar. Netanyahu'yu eleştirdiler evet. diye falan. Bir de Amerika'nın içinde bu kadar gündem olması, bu kadar birincil konu olması tabii ayrı bir tartışma konusu. Evet biliyoruz işte Yahudi vatandaşlar var orada. Evet biliyoruz her zaman için tartışma konusu, gündem konusu olmayı başarıyorlar ama yani bunu açık ara birinci tartışma konusu yani ve seçimlerde falan da işte ya onlasın ya değilsin gibi yapmalar çok ilginç. Bir diğer konu da demokratlarda mesela bir kesim Biden'ı tek aday biliyorsunuz demokratlar arasında yeteri kadar bu konuda tavır almadıkları için Arapların çok yoğun olarak yaşadığı bazı bölgeleri de boykot etmişler. Ve evet, evet kazanmış ama binlerce oyun primary, üstünde de aynen. Şey yazmış yani biz kesinlikle bunu desteklemiyoruz gibisinden.
Benzer bir şey İngiltere'de İşçi Partisi için geçerli.
Evet, evet.
Orada da bir ara seçim vardı.
Şimdiki başkana çok tepkili anladığım kadarıyla.
Ondan önceki çok şeydi yani o antisemitik.
İle suçlandı ama yani onun da.
Bulunuyordu yani evet, o tartışmalı evet. şey ama. Şimdi İşçi Partisi'nde de aynı sıkıntı var. Eleştiriliyor yeterince Filistin yanlısı olmadığı için. Yani aslında bu tabii şöyle bir şey de var aslında. Yani o Filistin İsrail yanlılığı değil. Yani
insani bir şey var burada.
İnsani bir durum
sen
var orada.
Sen sol bir parti olarak bir drama.
Yeterince şey göstermiyorsun. Evet. Hassasiyet göstermiyorsun. Evet. Ve bir ara seçim vardı ve kaybetti şey İşçi Partisi.
Bu arada son
normalde çok önde giderler. Ve korkulan evet. şey tamamlayayım şeyi cümleyi. Yani şey yaptıkları yani tamam böyle bir şey yaşandı burada bir sıkıntı yaşandı. Genel seçimde böyle bir şey olur mu? Olma ihtimali daha düşük tabii öyle bir şeyin. Çünkü yani şey değil ama bazen derler ya işte önde giderken
takılıp düşmek.
Kendin kaybeden yani evet. Kazanacak ama kendi ayağına kurşun sıkan öyle bir şey olur mu tartışması var. Yani
tabii İşçi Partisi İngiltere'de oldukça iyi gidiyor. İskoçya'da da mesela hiç beklenmedik kadar oylarını epey yükseltmişler.
Çünkü S&P'de de sıkıntı var. Onlar yaşadılar. Düşüşe geçti.
İskoç Milliyetçi Parti'nin yaşadığı skandalların da tabii etkisi olduğu
o ablamız istifa etmek zorunda kaldı.
Bir de konservatif parti aslında İngiltere'de giderek artık emeklerin partisi durumuna düşüyormuş diye bir de analiz var.
Evet yani, öyle bir tartışma vardı.
Giderek destekleyenlere bakıldığı zaman yaş oranı oldukça yüksek.
Yani öyle bir noktaya geldi ama bir önceki seçimde yani o Boris Johnson'ın şeyinde süpürdüler ama İşçi Partisi'ni. Yani
üst üste galiba 3 seçim kazandılar.
Tabii en son ne zaman İşçi Partisi geldi?
2008'den sonra evet, sürekli bir daha
arka arkaya evet, ciddi bir şey
yani
olmadı.
Cameron kazandı. Ondan sonra Theresa May.
May geldi. Bir dans etti gitti o.
Kafasına giydi evet, onu çünkü.
Elistrası unuttunuz. Arada bir de o kaynadı gitti. Evet.
Marul ablamız. Evet. O 3 hafta dayandı. Marul'dan az dayandı.
Yani günün sonunda böyle bir şey var. Tabii bir de kelimeyi kullanacağım. Ciddi bir de Brexit travması yaşandı orada. Bütün tabii siyaset alt üst oldu falan filan.
Devam yani o,
evet, o etkisi çok devam ediyor ama son dönemlerde işte Labour'ın İşçi Partisi'nin seçimleri artık kazanacağı çok büyük bir hata yapmazlarsa evet, konuşulur
çok
oldu.
Büyük bir
yani İşçi Partisi Liverpool gibi oldu arkadaşlar. Bir Liverpool'da böyle bir 20-30 sene lig şampiyonu olamadıydı. Bunlar da bakalım olabilecekler mi?
Mosala.
Olabilecekler
mi?
Yani kazanacaklar gibi görünür.
Dünyanın yani başka yerlerinde de Portekiz'de de bu arada mesela aşırı sağcılar kilit parti durumuna geldiler. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Geçen işte bugün...
Portekiz'de uzun süre sosyal demokratlar iyi götürdülerdi. Takip etmedim bunu.
Merkez sağ şu anda hükümeti kuracak gibi gözüküyor ama... demokratlar falan ve ama şeye ihtiyaçları var. Anahtar parti durumuna gelen aşırı sağ ihtiyaçları var ve nasıl bir rol oynayacakları, nasıl bir yani tavır takınacakları
tartışması bile var yani iki lokomotif ülkesinden Almanya ile birlikte Fransa onunla konuştuk işte Avrupa Birliği'nin artık liderlik edecek biri yok falan bağlamında. Yani Fransa'da Marine Le Pen bir gün gelir mi? Gelirse Avrupa Birliği ne olur falan tartışmaları da var.
Tabii aynen şeyde AfD aynı evet. Şekilde Almanya'da. Yani.
Alternatif doğuşla.
Hemen yanı başımızda biliyorsunuz Elam'da 3. parti gözüküyor anketlerde evet. Artık. Yani, dolayısıyla bu Avrupa'nın bir bütünü için bir durum haline geliyor.
Amerika, Trump.
Evet, Trump muhtemeldir ki tekrar kazanabilir yani çünkü.
Yani önde gidiyor yani.
Önde gider. Bir de Biden çok yaşlı ve yorgun bir görüntü veriyor.
Yani Trump da aslında birkaç yaş daha küçük.
Evet ama Trump
küçük. Daha
evet.
Sağlıklı ama görünür ama.
Ama çok enerjik o yani Trump hareketleri.
Bir de takipçileri onu yani konu bazında değil böyle futbol takımı tutar gibi destekliyor. Çünkü genelde bir işte nasıl bir dıştansa politikanın dışından, mainstream'in dışından gelen bir aday.
Popülist.
Çok kutuplaştı.
İşte bu onu anarşist olarak nitelendirenler bile vardı. Ki tabii anarşist bildiğimiz anlamda değil ama aynı anlamında.
Bugün okudum en son. Yani şöyle söyleyeyim 2015'te 16'daydı seçim bir önceki. 15'in sonunda falan Trump ilk başladığında ve birkaç primary kazandıktan sonra. Hep denirdi. Yani bu gülünür derler. Ciddiye alınmazdı. Yani bir şekilde bunu establishment temizler gözüyle bakılırdı. Şimdi öyle bir
nokta. Vardı ya bir ara Amerika'da Huckabee bir böyle bir iki seçim kazandıydı. Öyle bir hatırlar mısınız? Bu adam vaizdi ve program yapmaya başladı sonra.
Republican Cumhuriyetçi Parti adaylarından olabilir yani kazanmış
ona benzettilerdi. Yani o da bir iki tane kazanır ondan sonra establishment bunu yer dediler. Hiç öyle olmadı. Yani, partiyi ele geçirdi adam.
Mesela establishment'in Dick Cheney mesela establishment'ti. Onun kızını temizledi. Yani o senatörlerden
bir tanesiydi. Bir önceki seçimde Bush'ların Biden'a destek verdiği söylenir. Yani Cumhuriyetçilerin evet. Bile içindeki o establishment karşı Donald Trump'a. Ama adam yani çok popülist.
Şimdi öyle bir noktaya geldi. Partinin kontrolünü de eline geçirmiş durumda. Gelinini yaptı. Bu Republican National Congress'tir galiba. Onun başkan yardımcısı. Başkanı da yani kendinin seçtiği biri. Ama gelini yani böyle bir daha şey var. Aile şirketi çeviriyor.
Yani yavaş. Bu biliyorsunuz Cumhuriyetçilerde yarışı götüren diğer aday Haley bir tane kazandı. Ondan sonra bu Super Tuesday dedikleri dönemde 3-4 tane birden yapıldı. Yani 5 tane 6 tane daha fazla.
Çok fazla
var. Orada evet. Sağlam bir dayak yiyince çekildi. Şimdi Biden'ın aslında onun seçmenlerine göz koyduğu söyleniyor. Çünkü aslında daha ılımlı bir ne kadar ılımlıysa Amerikan koşullarına göre yani. Bir seçmen kitlesi olduğu için o bir de hani her şeye rağmen ekonomi çok da kötü değil Amerika'da.
Bilakis yani borsa uçar, evet. İşsizlik çok düşük, enflasyonu kontrol evet. altına almış durumdalar. Ama aşağı yukarı ama hiç bundan Biden kredi almıyor.
Ama yıllardır da böyle hep böyle liderlik, işte liderlik kültü, lider olmak falan üstüne gidiyor.
Dün değişik için. Bir dünyada yaşarız. Yani işte Donald Trump, aynı o bir taraftan bakıyoruz işte farklı karakterler işte onlar da anarşist olarak tırnak içinde nitelendirilir. İşte Elon Musk diye bir adam var yani şu anda. Sonra şeyi takip ettiğiniz hiç bilmem Tayvan'ın teknoloji bakanı var, Tang. Kadın trans gender bakan ilk kez. Yani o çok ilginç. Şeyci aynı zamanda en başarılı bir program yazılımcısı falan. Yani bu tür şeyler de çıktı. Zaten hatırlarsanız bunlar ilk çıktığında işte bunu şey için de söylediler. Yapay zeka için bu chat GPT için de söylediler. İşte yok bununla birlikte bir yatay şey gelecek. Anarşist bir yapıdır bu aslında. Bildiğimiz şeyler falan tabii öyle olmadı. Çünkü bunlar da belli başlı kişilerin elinde. Aynısını bu kripto paralar ilk çıktığında da aynı heyecan vardı. İşte yine horizontal, yatay,
desentralize,
merkezi olmayan, ademi merkeziyetçi bir yapı gelecek falan.
Blockchain falan.
Fakat orada da ilginç bir şey var. Biliyorsunuz 65 bine kadar indi.
Çıktı.
Yani bir ara 18 bin işte. Ayı piyasası 18 bine kadar inmiş.
İnek piyasası ayı bildiği.
Şimdi ama tabii şey diyorlar bunun en önemli sebeplerinden biri. İşte ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonunun yani bu Bitcoin ETF'lerini onaylaması. Bu yani biraz.
Şimdi de İngilizler onaylıyor.
Şimdi onlar da onaylayınca daha da yani artık şeye girdik. Ayıdan çıktık boğaya geldik. Yükseliş dedi. Biz isterseniz buradan şey de veririz. Yatırım şeyi de verir işte.
Yerler yani evet, uyarırlar yatırım tavsiyesi değildir diye.
Teknik analiz yaparız. Destek şeyine geldi. Alım yapın falan. O tür şeyler de yapabiliriz.
Son bir iki bir şeye değinmek isterim. Birincisi sosyal medyaya değindik az önce biraz azıcık da olsa Twitter'dan falan çok bahsetmedik ama nereden bahsettik? Elon Musk'tan bahsettik. Amerika'da yeniden şey gündem oldu TikTok. Biliyorsunuz Trump zamanında gündemde. Yasaklamak için karar aldı. Ondan sonra işte ifade özgürlüğüne karşı diye mahkemeler bunu durdurdu. Şimdiki yönetimin şöyle bir tehdidi var. Diyorlar ki bu programın sahibi el değiştirsin. Çünkü onunla ilgili bir sıkıntılar var ve bu bilgileri Çin hükümetine verdiği söyleniyor. Bunun nasıl dönüşeceği, nasıl evrileceğini yine göreceğiz. Bu benim dikkatimi çeken konulardan biriydi.
Yani evet. Aynı şey şimdi bu şeyde de var. Elektrikli araçlarda da aynı tartışma var. O BYD'dir galiba. Süpürdü yani. Şeyin fiyatı işte bir Tesla'nın 30 yani 40 bin dolar civarı falan galiba. Bunlar 10-15.
Onlara tarif, goma gündemde.
Evet, çok ciddi şey koyuyorlar.
Vergi koyacaklar.
Vergi koyuyorlar. Çünkü aslında bu şeyler, yani araba demiyorlar artık bunlara, bu EV'lere. Çünkü çok ciddi bir software var. Argüman orada şu, yani bunlar ülke hakkında, etrafları hakkında çok ciddi enformasyon toplarlar, şey kullanıcı hakkında enformasyon toplarlar ve Çin'e aktarabilirler. Dolayısıyla yani buna müsaade edemeyik şeyi var. Yani o TikTok'taki şey aslında bu elektrikli araçlarda da söz konusu.
Yani bu da büyük bir tartışma konusu. İşte eskiden yani bu şey otorite falan her şey ya da işte yönetim şeyle özdeşleşirdi devletle işte klasik şey anlamında. Ama şimdi devlet küçülürken otoriterlik de artıyor. Değişik de bir şey var.
Bu arada TikTok'la ilgili de çok da ilginç bir durum var. Bu konuda baskı yapan hükümetin kampanyası için ayrı bir hesap açılmış. Resmi hesap TikTok'tan. Açmış Biden'ın. Evet, resmi hesabı açılmış. Bunu da şöyle diyorlar. Yani biz aslında TikTok'a karşı değiliz ama güvenlik sorunu var. Bunu halledilmesi lazım. O yüzden onlar da işte...
Galiba şeyi zorlarlar. Satsın.
Evet. Yani el değiştirsin.
ByteDance galiba... Nedir şey sahibi?
Sahipleri el değiştirsin yani diye baskı yapıyor.
Başka bir Çinli geldiğinde o risk gene olmayacak mı bilmem. Yoksa
bilmiyorum yani bunu başka bir şekilde yani yani bu tartışmalar birazcık
şeyin mesela bir Twitter'ı ama. Aldıktan sonra X yaptıktan sonra ismini. Geçen hafta işte şeyin Zuckerberg'in tabii yanlış söyledim ismini.
Takılmayın böyle
evet, bir iki kelime. Ona ait olan iki şey sosyal medya biliyorsunuz böyle geçici bir arıza gösterdi. Hem Instagram hem Facebook.
Evet.
Şey bunu T'ye aldı. Bu fırsatı kaçırmadı.
Twitter. Elon Musk.
Elon Musk abimiz. Dolayısıyla evet orada o var. Yapay zeka var bir taraftan. Bir taraftan işte bu kripto paraların tekrar yükselişi gündemde. Bakalım neler bekliyor dünyayı. Çok hızlı gelişimler oluyor.
Evet yani bu AI falan yani iyice uçtu. Ayrı bir program yapalım buna gelecek
evet,
ay.
Evet. Tamam. Anlaştık.
Evet toparlayabiliriz bu akşam.
Toparlama diyor. Bitti tamamdır bitti. Diyor. Yeter kapatın artık diyor. Tamam. Adam toparlayacak ya. Buyur abi.
Toparlayalım dediğim akşam arkadaşlar. Bitirelim demek istedim aslında. Dinleyicilerimize biz tabii bunu akşam yapıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Onlar tabii ne vakit dinler bilmiyorum. Gelecek programda görüşmek üzere.
Her nerede ve ne zaman dinlerlerse. Neydi o Reha Muhtar?
Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız Reha abimiz.
Ne yapar o? Devam edermiş. Tamam. Ne güzel.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.